Ayrım 23, sayfa 158. 18. Mos Burger. O sıralarda kamuoyunun gündeminde Mos Burger olayı vardı. Mos Burger bir doğramacıydı. Vücudunda bir gram fazla yağ bulunmayan, iri yapılı, geniş omuzlu bir adamdı. Saçları kahverengi kuzu postu gibiydi. Elleri ise güçlü ama insana korku vermeyen pençeleri andırıyordu. Korku vermeyen bir güçlülük ve hep iyiye yönelik bir irade yüzünden de okunmaktaydı ve insan bütün bunları görmese bile 34 yaşındaki Mos Burger'in üstünden hiç gitmeyen, ahşaptan ve hem düşünmeyi hem de bilek gücünü gerektiren bir çalışmadan ileri gelen sert, yalın ve kuru iş günü kokusundan algılayabilirdi. İnsan, Tanrı'nın iyiliğin bütün işaretleriyle kutsamış olduğu bu yüze ilk kez rastladığında yerinde kala kalıyordu. Çünkü Mos Burger'e genel olarak silahlı iki jandarma eşlik ediyordu ve önünden sımsıkı bağlı ellerinden sarkan güçlü çelik zincirin bir ucunu kendisine eşlik edenlerden biri tutuyordu. Mos Burger, insanların kendisine baktıklarını fark ettiğinde üzerlerine sinekler konan bakımsız saçları ve bıyığıyla tamamlanan iyicil bir ifadeyle dolu geniş yüzüne bir gülümseme yayılıyordu. Kısa siyah bir ceket ve açık gri pantolon giyerdi. Ayaklarını yere sağlam basan askerce bir duruşu vardı. Ama mahkeme salonunda bulunan muhabirleri en çok gülümsemesi ilgilendiriyordu. Bu, utangaç ya da muzip, alaylı, içten pazarlıklı, acı, çılgınca, kana susamışlığı dile getiren veya korkutucu bir gülümseme olabilirdi. Muhabirler, apaçık birbiriyle çelişen ifadeler bulma peşindeydiler. Ve Mos Burger'in dürüst görünüşünün hiçbir yerinde bulamadıkları bir şeyi çaresizlik içerisinde bu gülümsemeden çıkarmaya çalışıyorlardı. Çünkü Mos Burger bir kadını, en aşağılık cinsinden bir fahişeyi tüyler ürpertici bir biçimde öldürmüştü. Muhabirler, gırtlaktan enseye kadar uzanan bir boyun yarasından, göğüste kalbi delen iki bıçak yarasından, sol arka taraftaki iki bıçak yarasından ve neredeyse yerlerinden kopacak kadar kesilmiş olan göğüslerden söz etmişlerdi. Bunların ne kadar iğrenç bulduklarını dile getirmekle birlikte karın bölgesindeki 35 bıçak yarasını göbekten neredeyse kuyruk sokumuna kadar uzanan ve sayısız küçük yaralarla arkadan yukarıya doğru devam eden kesik yarasını ve boyundaki boğma izlerini anlatmaktan da kendilerini alamamışlardı. Kendileri de iyi insanlar olmalarına ama olup biteni nesnel, uzmanca ve göründüğü kadarıyla heyecandan soluk soluğa yansıtmalarına karşın öyle korkunçluklardan Mos Burger'in iyilik okunan yüzüne uzanan yolu bulamamışlardı. Bir akıl hastasıyla karşı karşıya bulunulduğu gibisinden akla en yakın gelen açıklamayı, çünkü Mos Burger benzer suçlardan ötürü daha önce birkaç kez akıl hastanelerinde yatmıştı, bile fazla kullanmamışlardı. Oysa bugün iyi bir muhabir böyle konularda çok iyi bilgi sahibidir. Anlaşıldığı kadarıyla muhabirler kötülük simgesinden feragat etmeye ve olayı kendi dünyalarından azat edip hastaların dünyasına göndermeye henüz yanaşmıyorlardı. Bu konuda Mos Burger'i hem sağlıklı hem de cezai ehliyeti bulunmayan bir kişi saymış olan psikiyatrlarla fikir birliğine varıyorlardı. Ve daha sonra Mos Burger'in hastalıklı taşkınlıklarının daha ortaya çıkar çıkmaz gazetelerin sansasyon peşinde koşmalarını yeren meşgul memurlardan 14 yaşındaki oğullara ve ev işlerinden başlarını alamayan eşlere kadar binlerce insan tarafından nihayet sonunda ilginç bir olay sayılması gibi tuhaf bir olay da yaşandı. Böyle bir hilkat garibesinin varlığından yakınılmakla birlikte herkes kendi iç dünyasında bununla kendi mesleğiyle ilgilendiğinden çok daha fazla ilgilenmekteydi. Hatta o günlerde akşam yatma vakti geldiğinde dürüst bir daire başkanının veya banka müdürünün gözlerinden uyku akan karısına şöyle demiş olabileceği de düşünülebilirdi. Ben bir Mos Burger olsam ne yapardın şimdi? Ulrich, bakışları bu kelepçelerin üzerinde Tanrı'nın bir evladı olmanın bütün işaretlerini taşıyan yüze takıldığında acele geri dönmüş, yakınlardaki eyalet mahkemesinin jandarmalarından birine birkaç sigara armağan ettiren birkaç sigara armağan ettikten sonra kapıdan hemen biraz önce çıkmış olması gereken kafileyi sormuştu. Ve şunu öğrendi. Olaylar bu kadar sıkça böyle nakledildiğine göre buna benzer bir şey herhalde daha önce de olmuş olmalıydı. Ulrich de neredeyse inanıyordu böyle olmuş olabileceğine. Gel gelelim, günün gerçeği şuydu ki o bütün bunları yalnızca gazeteden okumuştu. Mossbrugger'i şahsen tanıyana kadar aradan uzun zaman geçti. Daha önce onu görmeyi ise ancak bir kez, duruşma sırasında başardı. Alışılmadık bir şeyi gazeteden öğrenme olasılığı, kişisel olarak yaşayabilme olasılığından çok daha büyüktür. Başka deyişle, günümüzde artık daha önemli olan, soyut düzlemde daha az önem taşıyan ise gerçeklik özleminde olup bitmektedir. Ulrich'in bu yolla Mossbrugger'in öyküsüne ilişkin öğrendikleri ise aşağı yukarı şunlardı. Çocukluğunda Mossbrugger, zavallı bir fukara, bir köy yolu bile olmayan küçük bir yerleşme merkezinde yaşayan bir çobandı. Ve öylesine yoksuldu ki hiçbir zaman bir kızla konuşmazdı. Kızlara yalnızca bakmakla yetinirdi. Daha sonra öğrenim döneminde ve hatta yolculuklara çıktığı zamanlar bile. Şimdi bunun ne demek olduğunu yalnızca kafada canlandırmak bile yeter. İnsanın ekmek ve su kadar doğal biçimde gereksindiği bir şeye yalnızca bakmakla yetinmek zorunda kalmak. Bir süre sonra insan o şeyi artık doğal olmayan bir tutkuyla istemeye başlar. Arzulanan eteği baldırlarının üstünde salınarak geçip gider. Bir çize tırmanır ve etekleri dizlerine kadar sıyrılır. İnsan gözlerine baktığında bu gözler donuk birer göz halini almıştır. Güldüğünü duyar, hemen geri döner ve karşısında biraz önce bir farenin toprağa girdiği bir delik kadar yuvarlak ve hareketsiz bir yüzle karşılaşır. Demek ki Mossbrugger'in daha ilk kızı öldürmesinden başlayarak sorumluluğu kendisini izleyen ve gece gündüz seslenen hayaletlere atması anlaşılabilir bir şeydi. Bu hayaletler uyuduğunda onu yataktan atıyor, çalışırken de rahatsız ediyordu. Mossbrugger onların gece gündüz birbirleriyle konuştuklarını ve kavga ettiklerini duyuyordu. Bu bir ruh hastalığı değildi ve Mossbrugger bu durumdan öyle söz edilmesine de dayanamazdı. Gerçi kimi zaman kendisi de dini söylevleri anımsayarak durumun öyleymiş gibi gözükmesine katkıda bulunurdu. Veya hapishanede verilen kendini hastaymış gibi göstermeye ilişkin öğütlere göre davranırdı. Ama ilgisi dağılır gibi olduğunda biraz silikleşse de gerekli malzeme her zaman vardı. Yolculuklarında da böyle olmuştu. Kışın bir doğramacının iş bulması zordur. Ve Mossbrugger'de çoğu kez haftalar boyu sokaklarda yatıp kalkmıştı. Günlerdir yolda olan bir insan bir yere varır ama kalacak yer bulamaz. Gecenin geç saatlerine kadar yürür durur. Bir öğün yemeye parası yoktur. O zaman gözlerin arkasında iki mum yanana ve vücut artık yalnız başına yürümeye başlayana kadar alkol alınır. Sıcak çorba verilmesine karşın kısmen haşerattan, kısmen de insanı hasta eden kavgalardan ötürü sığınakta kalacak bir yer istenmez. Bu yüzden birkaç kuruş dilenilir ve bir çiftçinin samandığında gecelenir. Elbet çiftçiye sormadan, çünkü uzun boylu sorup ardından da hakaretlere hedef olmanın gereği yoktur. Ertesi sabah ise doğal olarak çoğu kez kavga ve zorbalıktan, serserilikten ve dilencilikten ötürü ihbarlar olur. Sonunda ortaya bütün sabıkalardan oluşma, gittikçe kabaran bir dosya çıkar. Her yeni yargıç böylece Mossbrugger'i açıklayabilecekmiş gibi yaptığını aşırı önemseyen bir tavırla bu dosyayı açar. Ve günlerce, haftalarca doğru dürüst yıkanamamanın ne demek olduğunu da kimse düşünmez. Deri ancak kaba saba hareketlere olanak tanıyacak kadar sertleşir ve insan istese bile artık sevecen hareketler yapamaz. Böyle bir kabuğun altında canlı ruh da donup kalır. Akıl bu durumdan belki o kadar etkilenmez. İnsan zorunlu olanı son derece aklı başında yapacaktır. İçi ayaklar altında ezilmiş solucanlarla veya çekirgelerle dolu, kocaman, ayaklı bir ışıklı kuledeki küçücük bir ışık gibi yanabilir. Ama bu ışığın içinde kişiye özgü ne varsa ezilmiştir ve gezinen yalnızca mayalanmış organik maddedir. Daha sonra yolcu Mossbrugger'in karşısına köylerden geçtiğinde veya yolların yalnızlığında da kafilerle kadınlar çıkmıştı. Gerçi önce bir kadın ve aradan ancak yarım saat geçtikten sonradır ki bir başka kadın geçmişti. Ama bu kadar uzun aralıklarla gelseler ve birbirleriyle ilintisiz olsalar da sonunda yine de kafireler halindeydiler. Bir köyden bir başkasına gitmekteydiler. Ya da sadece daha biraz önce evlerinin önüne çıkmışlardı. Üstlerinde kalın şallar veya kalçalarını sımsıkı oturan ceketler vardı. Sıcak odalara giriyorlardı. Önlerinde çocuklarını sürüyorlardı ya da yolun ortasında öylesine yalnızdılar ki onlara bir kargaya taş atar gibi taş atılabilirdi. Mos Bruger, şehvet uğruna cinayet işleyecek biri olamayacağını, çünkü bu kadınlara karşı hep onları itici bulan duygularla dolu olduğunu ileri sürmüştü. Bu da pek olmayacak şey değil, çünkü insan içinde şişman ve sarı bir kanaryanın aşağı yukarı sektiği bir kafesin önünde oturan veya kaçışını bir kez daha görmek için bir fareyi havaya atan, tutan, sonra yine atan bir kediyi de anlayışla karşılamak ister. Ya insan dostu olan, sırf oyun olsun diye ısırmak üzere yuvarlanan, bir topun ardından koşan bir köpek. Burada canlı, hareket eden, sessizce kendi kendine yuvarlanan, kendi varoluşunun tadını çıkaran nesneye karşı bir olumsuz tepki gizlidir. Kadın bağırırsa insan ne yapabilirdi ki? Ya kendine gelebilirdi ya da bunu başaramıyorsa eğer kadının yüzünü yere bastırıp ağzını toprakla doldurabilirdi. Mos Bruger yalnızca bir doğramacı çırağıydı. Çok yalnız bir insandı ve çalıştığı her yerde öteki çıraklarla arası iyi olmasına karşın hiç dostu yoktu. En güçlü içgüdü benliğini zaman zaman acımasız bir biçimde dışarı doğru yöneltiyordu ama belki de kendisinin de söylediği gibi bir başka şey, örneğin bir kitle katili, tiyatro kundakçısı ya da küçük bir ya da büyük bir anarşist olabilmesini yalnızca eğitim ve fırsat eksikliği önlemişti. Çünkü Mos Bruger, gizli örgütlerde bir araya gelen anarşistleri nefretle sahtekar diye nitelendiriyordu. Ciddi olarak hastaydı. Fakat onu öteki insanlardan ayıran davranışlarının nedenini hastalıklı doğasının oluşturduğu açık olmasına karşın ona bu, kendi benine ilişkin daha güçlü ve daha yüce bir duygu gibi gelmekteydi. Bütün yaşamı buna zorla geçerlik kazandırmak için verilmiş, gülünç ve korkunç ölçüde zavallı bir savaştan başka bir şey değildi. Daha çocuk yaşlarındayken yanında çalıştığı adamlardan biri onu terbiye etmek istediğinde adamın el parmaklarını kırmıştı. Bir başkasının da parasını alıp kaçmıştı. Kendi dediğine göre bunu adaleti zorla yerine getirmek için yapmıştı. Hiçbir yerde uzun süre kalmaya dayanamamıştı. Başlangıçta hep yaptığı gibi fazla konuşmaksızın sevimli bir dinginlik içerisinde ve dev omuzlarını kıpırdatarak çalışmış, insanları belli bir mesafede tuttuğu sürece işini sürdürmüştü. Ama çevresindekiler sanki artık onu tanımışlar gibi laubali ve saygısız davranmaya başladıkları an pılısını pırtısını toplayıp hemen bulunduğu yerden ayrılmıştı. Çünkü böyle durumlarda hep sanki hayatı tehlikedeymiş gibi tedirgin edici bir duyguya kapılmıştı. Bir defasında bunu yapmakta geç bile kalmıştı. Bir inşaat yerindeki dört duvarcı Mos Bruger'e üstünlüklerini hissettirmeye ve onu iskeleden aşağı yuvarlamaya karar vermişlerdi. Mos Bruger arkasından gülüştüklerini ve yaklaştıklarını hissedince o müthiş gücüyle üstlerine saldırmış, birini iki merdiven aşağı fırlatmış, diğer ikisinin de bütün kol kaslarını kesmişti. Dediğine göre bu yüzden cezalandırılması maneviyatını bozmuştu. Yine yollara düşmüştü. Türkiye'ye gitmişti ama sonra yine geri dönmüştü. Çünkü nereye gitse bütün dünya ona cephe alıyordu. Ne büyülü sözcük bu kötü ittifakla başa çıkabiliyordu ne de iyilik. Bu tür sözcükleri tımarhanelerde ve hapishanelerde büyük bir hevesle öğrenmişti. İktidardakileri onun yazgısı üzerinde söz sahibi klanın bu dilleri bilmeleri olduğunu kavradıktan sonra. Fransızca ve Latince kırıntılarını konuşmalarının en ilgisiz yerlerine koyar olmuştu. Aynı nedenden ötürü duruşmalar sırasında da seçkin bir Almanca kullanmaya çalışır. Örneğin, benim vahşi davranışlarımın temeli bunda aranmalı. Ya da o kadını kafamda normalde o tür kadınları canlandırdığından daha acımasız canlandırmışım gibi şeyler söylerdi. Ama bunun da bir etki yaratmadığını gördüğünde büyük bir oyuncu pozunu takındığı ve alaylı bir ifadeyle kendini emekçi ve cahil halkın Musevi ırkından gelme bu en korkunç sömürücülerinden bir şey bekleyecek olsaydı kurtuluşu her zaman sosyal demokratlarda arayabilecek kuramsal bir anarşist diye nitelendirdiği de ender değildi. İşte o zaman kendisi de bir bilime, yani o çok bilmiş yargıçlarının erişemeyeceği bir alana sahip olmuş oluyordu. Normal olarak bu davranışları mahkeme salonundaki sansür tarafından dikkate değer bir zeka diye nitelendirilmesine, duruşma sırasında saygı görmesine ve daha ağır cezalara yol açıyordu. Ama temelde okşanan gururu bu davranışları ve temelde okşanan gururu bu duruşmaları yaşamının onurlu dönemleri olarak algılıyordu. Bundan ötürü Mossburger çözümlenmesi güç kişiliğini sanki sıradan bir şeymişçesine birkaç yabancı sözcükle geçiştirebileceklerine inanan ruh doktorlarından nefret ettiği kadar kimseden nefret etmiyordu. Böyle olaylarda hep karşılaşıldığı gibi ruhsal durumuna ilişkin tıbbi raporlar bunlara egemen hukuki düşüncelerin ağırlığı altında iki arada bir derede kalıyordu. Mossburger açık duruşmalarda ruh doktorlarına olan üstünlüğünü kanıtlamak ve onları kendisi rol yapmış olsaydı onu ait olduğu hapishane yerine tımarhaneye atmak zorunda kalacak kara cahil ukalalar ve düzenbazlar olarak nitelemek için eline geçen fırsatlardan hiçbirini kaçırmıyordu. Çünkü yaptıklarını inkar etmiyor, onların büyük bir yaşam anlayışının terslikleri olarak görülmesini istiyordu. Özellikle kendi aralarında kıkırdaşıp duran kadınlar, onların arasında kendisine karşı düşmanca bir ittifak oluşmuştu. Hepsinin de genç zamparaları vardı ve ciddi bir erkeğin dobra dobra söylediklerini hakaret saymasalar bile önemsemiyorlardı. Mossburger sinirlenmemek için onlardan olabildiğince kaçınmıştı. Ama bu her zaman mümkün olamıyordu. Zaman gelir insan bir erkek olarak tamamen aptallaşır ve huzursuzluğundan ötürü avuçları terlediğinden hiçbir işe yapışamaz olur. Böyle bir durumda artık kendini bırakmak zorunda kaldığında daha ilk adımda yoluna ötekilerce gönderilmiş bir öncü gibi ayaklı bir zehir şişesinin çıkacağından emin olabilir. Hep düzen peşinde olan kadın, onca vicdansızlığıyla daha büyük kötülükler yapmasa bile erkeği gittikçe zayıflatıp ona sürekli numaralar yaparken bir yandan da içinden kıs kıs gülerdi.